Ayrım 15.
Hassas bir denge tutturmuştuk şimdi. Konuştuğumuz ve sessiz kaldığımız alanlar birbirinden keskin çizgilerle ayrılmıştı. Ve o sessizliğin karanlık bölgesine atılacak herhangi bir sarsak adım, bu dengeyi altüst edecek ufak bir yanlış hareket, her şeyi çiğ bir ışığın her iki tarafında görmek istemediği çırılçıplak alanına taşıyacaktı. Kendiliğinden oluşan bu arkadaşlığa, bu duvar dibi dostluğuna istemeden ya da istenmeyen bir at konmuş olacaktı. Belki de bu yüzden her iki tarafta birbirine gövdeye ilişkin bir soru sormamak konusunda aşırı bir dikkat gösteriyor, bu ilişkiyi gövdesiz iki ruhun gece yarısı fısıltıları gibi yaşıyordu. Bu kez de bu aşırı dikkat, dikkat çekici olmaya başladı. Yalnız bir keresinde uzun bir konuşma sırasında sözleri ağzında gevelemeye, dedikleri anlaşılır olmaktan çıkmaya başladığında bıyıklarını mı yiyorsun diye sormuştum. O da benim bıyıklarım yok ki diye karşılık vermişti. Ben eşit olalım diye benim de yok dedim. Arkası gelmedi. Ayaktayken ellerimiz aynı hizada durduğundan aşağı yukarı aynı boylarda olduğumuzu kestirebiliyordum. Bileğiyle kazağının kolu arasından görülen kumral tüyleri ve beyaz teni nasıl biri olduğu hakkında az çok bilgi veriyordu elbet. Ama hepsi bu kadar. Gerisinden ikimiz de ürküyorduk. Ben bilebildiğim, o belki de bilemediği nedenlerle. Kimi geceler rüyamda başlarımızı parmaklıklardan çıkarabildiğimizi, böylece birbirimizi görebildiğimizi, birbirimizi görerek konuşabildiğimizi görüyordum. Tuhaf şey, düşlerimde bile parmaklıkları söküp atamıyordum aramızdan. Gördüğüm yüz her seferinde değişiyor. Ta çocukluğumdan kalma kimi yüzlerden bugüne değişe değişe gelerek sürekli başkalaşıyor, kendini hiç ele vermiyordu. Bunlardan ona söz etmiyordum. Konuyu böyle açmanın kötü bir kurnazlık sayılabileceği düşüncesi bunları konuşmaktan alıkoyuyordu beni. Kimi zaman parmaklıkların orada duvarın dibinde bir başkası duruyorsa beni çağırtıyordu. Aynı biçimde ben de onu. Bu sık sık olmaya başladığında, seninki gene seni istiyor denmeye başlandığında, bütünüyle masum ve art niyetsiz olarak kullanılan o seninki lafı ister istemez bir huzursuzluk yarattı bende. İçimdeki korkuyu diritti. Bir önlem alma gerekliliği uyandırdı. Belki onun koğuşunda da böyle olmuştu. Herkes yattıktan sonraki gecenin daha geç saatlerini beklemeye, birbirimizi başkalarının aracılığıyla daha az çağırmaya özen gösterir olmuş, bütün konuşmalarımızı üçüncü kulağın dikkatiyle kollamaya başlamıştık. Tehlike tadı olan, gizli bir yasak duygusunun uyarıcılığını taşıyan bir serüvene dönüşmeye başlamıştı kendiliğinden. Bilmediğimiz, adını koyamadığımız, yalnızca huzursuzluğunu yaşadığımız bir tehlike. Oysa politikadan, sanattan, edebiyattan konuşuyorduk. Siyasi tespit tartışmalarından çocukluğun bulanık görüntülerine geçmiş, birbirimizin çocukluk anılarıyla ilgilenmeye başlamıştık. Birbirimizle konuşmadan duramaz olmuştuk. Bunun adını bilmiyorduk, başkaları da bilemezdi. Orada kıstırılmışlığın, kendiyle yüzleşmelere fazlasıyla olanak tanıyan özel coğrafyasında her şey olabilirdi bunun adı. Adın, adların, tanımların, sıfatların hiçbir önemi yoktu. Oysa bizler son tahlilde her şeyin ama her şeyin adının konduğu günleri yaşıyorduk. Tüm dünya tanımlamalarımıza sığabiliyordu. Ne büyük güvendi bu. Duvar nöbetin başlamadı mı senin diye takılmaya başladılar bana koğuştakiler. Onlar için tadı kaçırılmış bir gevezelik sıtmasıydı belki. Bu yüzden de böyle ulu orta şakalaşmalarda bir beis görmüyorlardı. Ama biz böyle olmadığını fazlasıyla biliyorduk. Başka siyasetten birinin etkisi altında kalmamdan, böylelikle saflarının bir adam kaybetmesi gibi bir kaygıdan daha fazlasını duymuyorlardı bana ilişkin. Duymaları gerekiyor muydu? Bunu ben de bilmiyordum. Sanat ve şiir ağırlıklı konuşmalara kulak kabartanların bazıları ise belli ki konuşmalarımızı küçük görüyor, konuşmalarımızın sanata bu denli ağırlık tanımasını burjuva bir zaaf olarak değerlendiriyor, anlam veremedikleri bu abartılmış ahbaplıkla ufak ufak dalga geçmeye çalışıyorlardı. Burjuva radyosu akşam yayınına başlamadı mı bugün diye takılmalarına herkesi ortak etmeye çalıştılarsa da tutmadı. Herkes biliyordu ki hepimizin canı sıkılıyordu sonuçta. Herkes oyalanacak bir şeyler arıyordu. Gövdenin tanımını başkalarına bırakmayı yeğledik. Bu da kendiliğinden oluştu. Nihayet bir gün karşımızdaki duvarın köşede dirsek yaptığı yerdeki koğuştakilere birbirimizi tarif ettirdik. Bunu bir oyuna dökerek, merakımızı gidermeyi herkesle paylaşacak kadar anonimleştirerek üzerimizdeki bu gerilimi attık. Karşı koğuştakilerden biri beni ona, bir diğeri de onu bana tarif etti. Gövdenin zehirli bilgisini herkesin içinde böyle ulu orta bir oyuna, bir eğlenceye, bir şamataya dökerek ondan kurtulduk. Böylelikle faşizmin zindanlarında birbirini görmekten alıkonmuş iki yoldaşa, diğer yoldaşlar yardım etmiş oldular. Bu devrimci dayanışma sonucu gizin sisi dağılmış, her ikimiz de rahatlamıştık. Birbirimizi böyle bir tarif yoluyla tanımış olmaktan değil, bir çeşit legalize olmaktan ötürüydü bu. Görüyorsunuz ya, kimse için tehlike yoktu. Kendimiz için bile. Bizim de canımız herkes kadar sıkılıyordu. Hepsi bu. Ve bir gün havalandırma yasağı kalktı. Kapılar açıldı ve herkes havalandırma için avluya çıkarıldı. Herkeste büyük bir sevinç yarattı bu. Havalandırma için tanınan sınırlı süre içinde bir an önce onu tanımak, onu görmek, onunla konuşmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Ne de olsa bu ilk buluşmamız olacaktı. Telaşla çıktığım avluda delici gözlerle herkesin yüzüne, ellerine bakıyor, öbeklenmiş kalabalıkların konuşmalarına kulak kabartarak sesini tanımaya çalışıyordum. Kaç gündür kulağıma yer etmiş o sesin sahibini bu kalabalığın içinden bulup çıkaracağımı umuyordum. Gözleri bağlı alındığımız sorgulardaki işkencecilerin seslerini tanıma gayreti hepimizin kulaklarını kirletmişti. Kulaklarımızla ve seslerle ilişkimizi kirletmişti. Ne zamandır ilk kez kulağımın hatırlama gücüne iyi duygularla yükleniyordum. Tanımadığım yüzlerle doluydu avlu. Tanıdıklarımı bir çırpıda eliyordum. Havalandırma süresi azalıyor, bense zamana karşı yarışıyordum adeta. Yeniden o koğuşlara tıkılmadan önce hiç olmazsa onunla tanışmak, yüzüne, gözlerine bakmak, el sıkışmak istiyordum. Gerisi için nasıl olsa gece uzundu. Ben ortalıklarda öyle şaşkın şaşkın dönenirken az sonra biri omzuma dokundu. "İşte bu arkadaş," dedi. Döndüm, beni ona tarif eden karşı koğuştaki yoldaş duruyordu karşımda. Yanında da o. Niye bilmem, bir burukluk duydum birdenbire. Ben bu kalabalıkta birbirimizi görür görmez tanıyacağımızın şiirinin ardına takılmışken o en kestirme yoldan bana ulaşmıştı. Sonuçta ben yazardım, o mühendis. Kaybetmeye yatkın yollardan gidiyordum. Dünyayı bir şiir uğruna değiştirmeye kalkanlarla sağlamcı mühendislerin yolu kısa bir süre sonra ayrılacaktı. Bizimki de öyle oldu. Kazananlar kazanmak istediklerini kazandılar. Kaybedenlerse kaybetmek istemediklerini. Tanıştıktan sonra iyi bir arkadaşlık kuruldu aramızda. Birbirimiz için büyü olmaktan çıkınca aramızdaki gerilim de kayboldu. İlişki sakinleşti. Hatta tadını yitirerek sıradanlaştı. İkimiz de duvar dibine eskisi kadar kullanmaz olduk. Durulmuştuk. O benden önce tahliye oldu. Giderken kalemlerini bana bıraktı. Bir sürü şeyin yoksunluğunun yaşandığı koğuşlarda o sıralar kağıt kalem sıkıntısı çekiyorduk. Onun kalemleriyle yazmak tuhaf bir duygu verdi bana. Yazım öksüzleşti. Birbirimize dışarıdaki adreslerimizi verdik. Oysa neredeyse bir daha hiç görmedim onu. Çıktığımda bana verdiği adreste bulamadım. Taşınmışlardı. O ise beni hiç aramadı. Her şey o duvarın dibinde kalmıştı. Çok sonra, epey zaman sonra yalnızca bir kez rastladım ona. Arabasıyla boğazda çıktığı bir sahil turunda ve yanındaki ayalı boyalı, azıcık bayağı görünüşlü bir kadını karım diye tanıştırdığında. Duvarın ötesinden gelen ve nedense bana hep o koyu yeşil, kalın yaprakları çağrıştıran sesi boğumlanmış, tarazlanmıştı. Kartını verdi bana. Şirketin adı ve işi yaldızla çerçevelenmişti. Büyük bir şirkette çalışıyordu. Belli iyi para kazanıyordu. Pahalı bir arabası vardı. Ve belli ki bu işleri çoktan bırakmıştı. Kadın dergilerinin sayfalarında görünen erkekler gibi giyinmeye özen göstermiş, pek de becerememişti. Gözleri matlaşmış, ışığını kaybetmiş ve hatırı sayılır bir içki göbeği edinmişti. Yani her şey olması gerektiği gibi olmuştu. Daha sonra birçoğunda gördüğüm o suçlu bakışla aslında hiç oralı değilmiş gibi yapmaya çalışıyordu. Bir zamanlarki solculuk deneyimleri bile bunlarda çoktan bitirdikleri bir ikinci fakülte avantajına ya da bildikleri bir üçüncü lisanın kariyerlerinde sağladığı üstünlüğe dönüşmüştü. Konu açıldığında üzerine söz alabilecekleri uzmanlık alanlarından biri gibi söz ediyorlardı solculuktan. Ve bu kartı da taşıdıkları diğer kredi kartları gibi bir yerlerinde bulunduruyorlardı. Lazım olurdu. O duvarlar meğer bu insanlara ve o duvarları yapanlara zaman kaybettirmiş, bize değil. Ondan ayrıldıktan sonra içimde derin bir sızıyla bunu düşündüm. Biz hala o duvarların dibindeyiz ve dünyanın bütün seslerini dinliyoruz. Kalemlerin hala duruyor, biliyor musun dedim. Hangi kalemler dedi. Belli ki hatırlamadı. Anlamadan yüzüme baktı bir süre. Boş ver dedim, önemli değil. Onlar da haklıydı. Seçtikleri yaşamları sürdürebilmek için silmeleri, unutmaları gereken şeyler vardı. 3-4 kalemin boşluğa fırlatılmasında ne beis olabilir? Ama senin için duvarın ardındaki ses bitmedi. Bütün eski aşkların bile, aşk gibi yaşadıkların bile dönüşerek bir yenisinde sürüyordu sende. Sen hayattan vazgeçmiyordun. Her seferinde hayatı yenmenin yolunu böyle bulmuştun belki. Yaşadığı hiçbir şeyi bitiremeyenlerdendin. Sadece dönüştürüyordun. Bu kez de öyle oldu. Duvarın dibinde yaşadıklarından vurucu, taş gibi ağır bir oyun çıkardın, ödettin. Kime, kimlere, neyi ödettiysen ödettin. O boşluğa yazını bıraktın sen de. Sahnenin büyük bölümü bir hapishane hücresidir. Ancak sahne solunda küçük, ensiz, pis bir ışıkla aydınlatılmış dar bir koridor vardır. Siyasi tutuklu bir genç kızın ağır bir işkence sonrasında eli ayağı tutmaz bir durumda polisler tarafından getirilerek bu hücreye atılışıyla başlar oyun. Polislerin gerek hücrede gerek koridordaki konuşmalarından kızın işkencede çözülmemiş olduğunu, her türlü işkenceye karşı günlerdir direndiğini anlarız. Bütün oyun artık bu hücrede geçecektir. Birkaç gün sonra yandaki hücrede bir başkasının varlığını keşfeder genç kız. Kendi gibi siyasi tutuklu olan bir delikanlıdır bu. Ağır işkence görmüştür, güçlükle konuşmaktadır. Zaman zaman hücresinden alındığını, götürüldüğünü duyar. Çığlıklarını duyar, uykusunda bağırdığını duyar. Yavaş yavaş korka korka konuşmaya başlarlar birbirleriyle. Biz yalnızca kızı görürüz, delikanlı ise bizim için de duvarın öte yanındaki sestir. Yalnızca ve bütün oyun boyunca öyle kalacaktır. Buz gibi taşlar, rutubetli duvarlar, işkence sonrasının çöküntüsü içinde duvarın öte yanından gelen sesin sıcaklığının dirilttiği insani duygular kızı alabildiğine yumuşatır. Yüreğini açmaya başlar delikanlıya. Çocukluğundan bile söz edecek olur. Tam da bu noktada bu ilişki ansızın kuşkulu bir hal almaya başlar. Sahiden siyasi bir tutuklu mudur duvarın öte yanındaki? Yoksa bir türlü çözemedikleri kızın açıklarını, açmazlarını yakalayarak konuşturmak için görevlendirilmiş bir siyasi polis mi? Psikolojik sorgu dediklerinin bir parçası mıdır bu? Bu kuşkular üzerine neyi, ne kadar söylemiş olduğunun, herhangi bir zaaf gösterip göstermemiş olduğunun hesaplaşması başlar. Zayıf bir yanını ele vermiş midir? Yoksa kendi paranoyası sonucu çocuğa haksızlık mı ediyordur? Güvensizliğin karanlık gölgesinin düştüğü bu ilişkide artık her söz ikili bir anlam taşımaya başlamış, anlatılanlar içtenliğini ve sahiciliğini yitirmiştir. Delikanlı uzun saatler kaybolup yeniden döndüğünde sorguya alındığını ya da işkenceye çekildiğini söylemektedir. Ama doğru mudur bu, yoksa inandırıcılığı güçlendirmek için hazırlanmış bir oyun mudur? Yaralıyken tutunduğu bu duvar genç kız için yeni bir işkence olmaya başlar. Dışarıdayken nasıl birbirini polis sanmanın kuşkulu karanlığında yaşanmışsa aynı çelik mesafe korulur aralarında. Bütün o kıyasiye işkence seanslarından sonra onu kadınlığın yumuşaklığına çekerek güçten düşürmek için kurulmuş, baştan sona bir aldatmaca, bir tezgah mıdır bu ilişki? Yaşadığı şiddetli gerilime daha fazla dayanamaz kız. Sonunda patlar. Bütün düşündüklerini, kuşkularını, korkularını haykırır duvara. Duvarın öte yanında derin bir sessizlik olur. Bizim de kolay anlayamayacağımız derin bir sessizlik. kırgın bir sesle benzer kaygıları zaman zaman kendisinin de ona karşı duyduğunu söyler çocuk. O da onun polis olup olmadığını merak ettiği anlar yaşamıştır. İlk soruyu sormuş olmak, sorgucu olma hakkı vermez insana. Kendini aklamadığı gibi diğerini de suçlu yapmaya yetmez. Yaşadıkları şu an bile kızın polis olmadığına inandırıcılık sağlamak için kurulmuş ince bir polis oyunu olabilir, kim bilir. Bu noktaya gelindikten sonra artık hiçbir şey önemli değildir. Her davranış, her söz tersini düşündürebilir. Birbirlerine kod adlarıyla hitap etmeleri anlaşılır bir önlemdir gerçi. Ama bununla kalmamıştır ki, birbirlerine yalan söylemişler, birbirlerinin açıklarını yakalamışlar, birbirlerinden gizlemeye çalıştıkları şeylerle kendilerine bir ikinci duvar örmüşlerdir. Gündelik olağan ilişkilerde kolay rastlanabilecek ve bağışlanabilecek kimi ayrıntılar burada, bu atmosferde alabildiğine büyüyerek bir karabasana dönüşmektedir. Sahiden arkadaşlık edebilmişler midir? Sahiden kurdukları bir ilişki midir? Birbirlerinin gerçek adlarını bile bilmemektedirler. Aralarındaki bu duvar her şeyi saklamıştır birbirlerinden. Birinden biri alınıp götürülse ve bir daha geri getirilmese birbirlerini sonsuza dek yitireceklerdir. Dışarıda karşılaşsalar bile birbirlerini tanıyamayacaklardır. Bu kadar karanlıkta, bu kadar yalnızlıkta, bu kadar güvensizlikte yeni bir toplum, yeni bir dünya nasıl kurulur? Sahiden polis midir duvarın öte yanındaki, yoksa diğeri gibi siyasi bir tutuklu mu? Oyun bunun cevabını vermeden biter. Cevabını aradığı diğer sorulardır çünkü. İçeride de dışarıda da süren sorular. Günün birinde delikanlının alınıp götürüldüğünü duyar kız. Delikanlı bir daha geri dönmez. Sahiden sorguya alınmak için mi gitmiştir, yoksa bir polis olarak işi bittiği için mi? Her şey yeniden bilinmeze gömülür. Kızın yeniden sorguya alınacağını söyleyen polislerin kızı götürmeleriyle oyun sona erer. Çeşitli yasaklamalar yüzünden süreklilik gösteremeyerek sahnelenen bu oyunun yaşanılan günlerin içerdiği bütün temaları taşıyordu. Güven, kuşku, inanç, ihanet, baskı ve diğerleri. Neredeyse tek kişilik bir oyundu bu. Duvarın öte yanından gelen sesin sahibi olan oyuncu, senin oyunun sonuna koyduğun dipnota saygı gereği oyun bittiğinde seyirciye selama çıkmıyordu. Bilinmezi güçlendiriyordun böylelikle. Sesin seyircide yarattığı imgelemin oyundan sonra bile bozulmasını istememiştin. Herkesin kulaklarında yüzünü göremediği o ses kalmalıydı. Yaşanılan güvensiz günlerin, korkulu ilişkilerin, polis kuşkularının, onulmaz ihanetlerin, bir dönemin temel güdülenmesinin bir karşılığıydı belki de bu. Oyunda erkeğin sesini şöyle tarif ediyorsun. Etkileyici, tok, pürüzsüz bir erkek sesi, koyu yeşil, kalın bir yaprak gibi. Banttaki sesini dinliyorum. Her zamanki gibi buğulu, içine kapanmış sesini. Duygulandığın zamanlar kendiliğinden çocuklaşan, insanda derin bir şefkat hissi uyandıran sesini. Seni bir daha özlüyorum. Barda bir akşamüstü. Kadın yazarlar ardı ardına patlıyordu. Bir furya geçici bir moda sanılırken adeta bir egemenlik biçimine dönüşmeye başlamıştı. Erkek egemen edebiyat dünyası kasrı olmuş gibiydi. Erkek yazarlar elleri apış aralarına kilitlenmiş, şimdi ne yazacaklar diye korkulu gözlerle kadınların kalem uçlarına bakıyorlar. Dışına sürüldüklerini hissettikleri bir dünyanın bu cadı ruhlu yazıcılarına saldırmak istediklerinde ise onların yazdıklarına bulaşmış aybaşı bezlerinden ya da evde kalmış kız duyarlılığından, daha olmadı histeri krizlerinden söz ederek biyolojik tanım ayrımlarını mutlak üstünlük aygıtlarına dönüştürmeye çalışıyorlardı. Başlangıçta Cumhuriyet çocuğu kadınlarımızın yazar da olabildiklerinin sevinciyle karşılanan aferin dönemi bittikten sonra tehlike ve tehdit dönemi başladı. Sadece erkeklere değil, kendi bizatihi erkek olan sosyalizme de bir saldırıydı bu. Saldırı, dört kol çengi erkekleri ringin köşesinde sayı dinliyorlar. 7, 8, 9, yetmiyormuş gibi bir de İbne yazarlar, şairler çıktı ortaya. Aslında onlar hep vardı ama kimlik kartı kullanmıyorlardı. Gizli sıtmalarla lağın farelerinden söz etmiyorum. Onlar hep vardı. Ben kendini açıkça ortaya koyanlardan, renkli havlularıyla ringe çıkmayı göze alanlardan söz ediyorum. Ortalık bombok, durum berbattı. Edebiyatın erkekliği tehlikedeydi. Deplasmanda yeniliyordu bütün hayatı kendi sahası olarak gören erkekler. İktidar her zaman paradoksun ironisine kilitlenmemiş midir? Zalim ağalar, yoksul ırgatlar, Çukurova sıtması, patlayan mayın, kimsesiz sokak çocukları, hümanist balıkçılarla Rum meyhaneciler, tamirci çırakları, fakir çalgıcılar, kötü yola düşen kenarın dilberleri, simitçiler, boyacılar, uzun yol şoförleri, çamaşırcıların kızları, bilinçli sendikacı işçilerle, bilinçsiz sarışın grev kırıcılar, beyaz yakalılarla siyah kolluklular, Beyoğlu'nun Ermeni adamları, memleketin ücra köşe öğretmenleri, Parkalı öğrenci liderleri, Fransızca bunalan varoluşçular, hepsi birdenbire işsiz kaldılar. Birey olamamışların bireysel bunalımlarıyla cinselliğin mahrem bölgelerine düzenlenen mahcup turlar da pek tutmadı. Mevsim değişiyordu. Güneydoğu'dan ithal edilen tezek ve kan davası kurşunlarından sonra E5 karayolu Türk edebiyatının içinden geçmeye başladı. Almanya'dan gelenlerle Almanya'ya gidenlerin denklerinden otobüs terminaline dönmüş edebiyat ortamı bir gün ansızın dağılmış bir pazar yeri gibi bomboş kaldı. Artık kimse yoktu. İşte tam da böyle bir zamanda çıktın ortaya, akıllı çocuk, sakallı bebek, Nokta dergisi kapağı, modern Mesih. Sen erkeklerin incinmiş gururunu kurtardın. Edebiyat dünyasında bir süredir iktidarını yitirmiş beyaz, Türk ve heteroseksüel erkek boşluğunu doldurdun. Hem köylü, hem öğretmen, hem solcu, nice sıkıcı erkekten sonra ne köylü, ne öğretmen, ne solcu olan biri. Aksine son derece çağdaş, kentli, iyi eğitim görmüş, sofrada çatal bıçağın yerini bilen, doğum günlerini ve özel günleri unutmaz, yazdıklarında bütün kentlerin sokaklarındaki derli toplu apartmanların huzur dolu dumanları görülen biri. Anlattıklarında o ne ayrıntı titizliği, yabancı sosların Frenkçe muhtevasından bilmem ne paşanın boğazdaki yalısının selamlığının tarifine kadar, tam çağ atlayan Türkiye'nin dünyaya sunabileceği bir AYT malı yazar. İngilizce, Almanca bilir. Evli, iki çocuk babası, biri kız, biri oğlan. Arasan bulunmaz, yazar olacağına bakan da olabilirdi. Gazete ve dergilerdeki mutluluk resimlerinizde o canım karın bile taşralı bir milletvekili karısı gibi ışıldayıp duruyor. Kocasının omzuna sinmiş, kucağındaki çocuğu denklaşöre iteleyen futbolcu eşlerinin mutluluğundan pek farkı yok suratındaki çoraklığın. İnsan o fotoğraflara bakınca ailenin kudretini düşünmez de ne düşünür? Vallahi herkes sizin gibi olsa AIDS falan da olmaz. Zamanlama mükemmel. Hedef 12. Hem de Eylül'ün 12'si. Bak şu Allah'ın işine. Yüce Rabbim nelere kadir. Zarını sana atacak yeni yazar kahini bir iki eleştirmen nerede olsa bulunur. Sanayileşmiş toplumun kent gerçeğini irdelemek isteyenler, modern hayatın gereklerine uygun, son derece hızlı, tempolu, akıcı, çok moda. Edebiyatın da yupilere ihtiyacı var. Bireyselin ardındaki toplumsal, çağının tipik olanını yansıtan özne kişiler, geçmişin hataları, solcular nerede yanıldı? 600 yıllık Doğu-Batı ikilemi, 32 kısım tekmili birden bu romanlarda. Asya tipi üretim tarzının solundan, tarihsel perspektifin sağından, geleneksel malzemenin mirasından süzülürken, birdenbire ansızın gökdelenlerin postmodern mimarisi. Abi herif acayip uçmuş ya diyenler için, kumsalda biraz bronzlaşırken, biraz da bireyselleşenler için, güneş yağının yanında şık duracak asorti romanlar. Düş gücü fukaraları için derin fantaziler, acayip uçuşlar, bunun ucunu görmekten aciz olanların uçukluk sanabileceği her şey. Sosyalizm bütün dünyada iflas ederken geçmişin dökümünü üstelik tarihsel perspektife oturtarak yapan üstad romancı. 21. yüzyılın eşiği için 3. dalgaya ait acayip tezleri olan müthiş yazar.